Sami güzel bir giriş yaptı. Bugünün anlamıyla ilgili, Perşembe günü neyi kutladığımızla ilgili olarak. Sen, ben de zaten girişte aynı soruyu soracaktım size. Bileniniz var mı Perşembe günü biz neyi kutladık diye? Biliyorum hepiniz babalar günü kutlandığını biliyordunuz. Ama aynı zamanda da Almanca'da Himmelfahrt dedikleri o Rabbin, Rabbi İsa Mesih'in görkemle o göğe alınışını kutladığımızı bir şekilde söylemiş oldunuz. Bu da sevindirdi beni. Sadece babalar günü olarak değil ama onu almış ve düşünmüş olmanız bence çok çok önemli. Yani Sami yanlış anlamasın. Yani İsa'nın tabii ki babasının yanına gitmesi bir şekilde babalar gününü de anımsatıyor bize ama hayır, bana göre değil, çünkü ondan çok çok daha öte bir şey. İsa'nın babasının yanına gitmesinin bir amacı vardı. O babalar günü çok daha farklı bir şey. Ondan çok çok daha aşağılarda, derece olarak çok çok daha aşağıda bir şey. Ve neden babalar günü, Perşembe günü, geçtiğimiz Perşembe günü Almanya'da babalar günü kabul edilmiş? Ben hala anlamış değilim açıkçası. Ama aslında bana göre Almanya'da o kadar inanç yönünde o kadar zayıflık var ki her geçen gün daha da gerilere gidiyor inanç yönünde. Aslında Almanya için de Avrupa genelinde, Avrupa için büyük bir uyanış lazım. Birçoklarının Rab'be gerçek anlamda gelmeleri için. O açıdan Perşembe günü, yılda bir kez İsa'nın o göğe alınışını kutladığımız o Perşembe günü aslında bize her zaman başka şeyleri anımsatması lazım. Rabbimizin gerçekten bizim için neler yaptığını ve daha sonra da neler yapacağını bize anımsatması lazım. Evet, kutsal sözü okuduğumuz zaman ben her zaman kendime şu soruyu sıkça sormuşumdur. Okuduğum parçanın anlamı nedir? Yani okuduğum bir ayet olabilir ya da bir kesim, bir parça olabilir. Her zaman sormuşumdur bu soruyu kendime. Ya buradaki anlatılmak istenen nedir? Bu ayetin anlamı nedir? Buradan ben nasıl bir anlam çıkartabilirim diye bu soruyu kendime gerçekten sıkça sormuşumdur. Belki sizler de zaman zaman kutsal sözü okurken anlamadığınız bir takım noktalar mutlaka olmuştur. Ve kendinize siz de buna benzer soruları mutlaka kendinize sormuşsunuzdur. Değil mi? Acaba burada Tanrı ne demek istiyor? Bu sözün ya da bu cümlenin, bu ifadenin anlamı, içeriği nedir diye mutlaka siz de kendinize sordunuz sevgili kardeşler. Ben de genelde bu İsa Mesih'in göğe alınışını açıklayan bölümleri okurken kendime o ilk zamanlarda kendime bu soruyu çok sordum. İsa'nın göğe alınmasının anlamı neydi? Neden göğe alınması gerekiyordu? Neden geldiği yere tekrar geri dönmesi gerekiyordu İsa'nın diye bu soruyu kendime sıkça sordum. Ve bugün aslında bu soruyu birlikte sormak istiyorum. Aslında benim okumak istediğim parçayı Sami okudu bizlere. Habercilerin İşleri 1. bölümde. Açalım isterseniz Habercilerin İşleri 1. bölümü. Ve Habercilerin İşleri 1. bölümün 8. ayetinden değil ama ben 1. ayetinden 11. ayetine kadar olan parçayı okumak istiyorum. Bir, en azından bir bağlantı kurma açısından daha kolay olsun diye okuyalım ve onu okuduktan sonra şu soruyu soralım kendimize. İsa'nın göğe alınmasının anlamı nedir? Tabii ki bu parça içerisinde birçok şeyler söylemek mümkün ama biz bu soruya yanıt arayacağız birlikte. İsa'nın göğe alınmasının, göğe yükselmesinin anlamı nedir? İsterseniz her zaman olduğu gibi Rabbin sözünü okuyalım ve içeriğini, ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalışalım. Zaman zaman yapıyorum bunu ben. İsterseniz kalkalım ayağa. Herhalde Bülent'in de hoşuna gidecek. Ayağa kalkmak istiyordu o zaten. Birinci bölümden 11. bölüme kadar okumak istiyorum sizlere. Ey Teofilos, ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu, açıklamada bulundu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yerişalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara, babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yerişalim'de bütün Yahudiye ve Samirye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey celililer, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Evet, belki Sami bir dua et. Rab sözü açsın bizlere.
Evet sevgili Rabbimiz, çok sözünüzü sana teşekkür ediyoruz. Bize bu ruhu sağladığınızı sana hamd ediyoruz. Bu ruhu bize vermedin. Ben de seni zaten senin sözünü de anlayamadım. Onun için şimdi ruhumla aramızda olduğun için sana hamd ediyoruz. Ve bize zihin ve yürek açıklığı sağla diye rica ediyoruz. Sen de size rica ediyoruz.
Amin. Evet buyurun. Oturun kardeşler. Bu okuduğum parça içerisinde İsa Mesih'in göğe yükselişini, göğe alınışını açıklayabilmek için, açıklığa kavuşturabilmek için bunu ben 3 noktada ele almak istiyorum. İsa Mesih neden göğe alınması gerekiyordu? Bunlardan birincisi, ilki şunu söylemek istiyorum. İsa Mesih'in göğe alınmasının nedeni, verdiği mesaj şuydu. Yeryüzünde yapmam gereken işi tamamladım, sonuçladım. Artık yapacak bir şey kalmadı. Yeryüzündeki görevim açısından. İlk verdiği mesaj buydu bizler için. Şimdi İsa Mesih biliyorsunuz, üçüncü gün ölümden görkemle dirildiğinde 40 gün boyunca öğrencilerine göründü ve onları ne yaptı? Birçok konularda onları aydınlattı, onları bilgilendirdi. Biliyorsunuz kutsal kitaba baktığımız zaman öğrencilerin İsa ile birlikte oldukları süre 3 yıl. Ya da 3 yılı biraz daha geçiyor aslında. 3-3,5 yıllık bu süre içerisinde İsa Mesih biliyorsunuz birçok konular üzerinde parça parça onlara konuştu, onlara açıklamalarda bulundu. Ve aynı şekilde bu 40 gün boyunca da dirildikten sonra 40 gün boyunca da aynı şekilde konuşmaya, öğrencilerini aydınlatmaya, onları bilgilendirmeye devam etti. Amaç neydi? Ben amaç şuydu. Şunu söylüyorum. İsa Mesih biliyorsunuz birçok konuda açıklamada bulunurken birçok simgeler kullandı. O kadar simgeler kullandı ki anlattığı kişilere anlattığı konuları daha iyi bir şekilde, net bir şekilde karşıdakiler konuları anlayabilsin diye. Ama çok ilginçtir. Görüyoruz ki öğrencilerin verdiği tepki ya da öğrencilerin sergilemiş oldukları tutum bize şunu gösteriyor ki İsa'nın paylaştığı, o parça parça anlattığı konular tam net anlaşılmış değildi. Ve şunu düşünüyorum. İsa Mesih ölümden dirildikten sonra o 40 gün boyunca biraz farklı bir şey yaptı. Şunu yaptığına inanıyorum ben. O 3 yıllık hizmeti süresince parça parça konuştuğu konuları öğrenciler bir araya getirip daha net bir şekilde o resmi görebilmek için, anlayabilmek için onların anlaması açısından onlara yardımcı oldu. Yani şöyle düşünebiliriz, deyimi yerindeyse. Biliyorsunuz bu resimli bulmacalar var, puzzle diyoruz değil mi? Resimli bulmacalar. Ben çok severim, eşim de çok sever onu. Bazı bulmacalar var 2000 parça. Bazı bulmacalar var 15 parça çocuğun durumuna göre. Ve o parçaları bir araya getirdiğiniz zaman önünüzde tamamlanmış bir resim ortaya çıkıyor. Değil mi? Ve inanıyorum ki İsa Mesih de tıpkı bunu böyle yaptı. İsa Mesih öğrencilerini öğrencilerine destek olaraktan öğrenciler o işittikleri parça konuları, o bulmacanın parçalarını bir araya getirip birleştirdiler ve İsa'nın onlar için o 3 yıl boyunca ne demek istediğini, neyi anlatmak istediğini çok daha net bir şekilde anlamış oldular. Onun için diyorum ki o 40 günlük süre çok önemli bir süreydi öğrenciler için. Ve çok ilginçtir. Görüyoruz ki öğrenciler İsa öğrencileri bereketlediği zaman öğrenciler diyor ki sevinç içerisinde Kudüs'e geri döndüler. Doğru mu? Yani artık öğrencilerin tamamı her şeyi net bir şekilde anlamışlardı. O net anlayış onlarda sevinç yarattı. Coşku yarattı bir şekilde. Kutsal Söz'de okuduk gerçi 24. bölüm Luka 24. bölümde şöyle diyor. Onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı. Öğrencileri ona tapındılar ve büyük bir sevinç içinde diyor Kudüs'e döndüler. Yani kafadan konuşmuş olmamak için bu ayeti burada okuyalım. Gerçi yine bu birlikte olduğumuz süre içerisinde bu ayeti okuduk. Şimdi şunu tekrar öne çıkarmak istiyorum. Öğrencilerinin yüreğinde sevinç oluştu. Bu sevinç neden onların yüreğinde bu sevinç oluştu? Biraz bunu düşünmemiz lazım. Şimdi bir kişinin yüreğinde ne zaman sevinç olabilir? Değil mi? Huzura yani yürekte esenlik varsa o zaman yürekte sevinç de oluyor değil mi? Sevinç esenlikle bağlantılı bir şey. Esenlik yoksa yürekte bir huzursuzluk söz konusuyla yürekte sevincin olması mümkün değil sevgili kardeşler. Onun için öğrencilerin kafasında tabii ki birçok sorular vardı. Eğer İsa Mesih madem ki dirilecekti neden öldü? Madem ki göğe yükselecekti. Neden göksel tahtını bıraktı da aramıza geldi? Değil mi? Bunlar hep birer soruydu. Öğrencilerin kafasında yanıt bulmayan bir takım sorulardı değerli kardeşler. Evet. Şimdi İsa'nın yeryüzüne gelmesinin temel amacı neydi? İsa'nın bir görevi vardı. Yeryüzüne gelmesinin bir görevi vardı. Bir sorumluluk verilmişti baba tarafından. Ve o sorumluluğu yerine getirmek için yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Neden yeryüzüne geldi İsa Mesih? Çok basit bir soru.
İman ederseniz benim gibi ölümsüz olacaksınız.
Ya. İsa Mesih'in geliş nedeni tüm insanlığın günahlarından kurtulup cennete girmesini sağlamak. Yani canların kurtuluşu için, tüm canların kurtuluşu için o göksel tahtını yine biz insanlar için ne yapması gerekiyordu? Terk etmesi gerekiyordu. İsa Mesih geriye döndüğünde kutsal sözde ne okuyoruz? Diyor ki babanın sağında oturdu. Şimdi bu oturma sözü aslında bizi gerçekten teselli etmesi lazım. Anımsarsanız Tanrı yaratılışı tamamladığında, sonuçladığında ne yaptı? O da oturdu değil mi? Dinlendi diyor. Oturdu. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Oturmuş olması artık yapacak bir şeyin olmadığını gösteriyor değil mi? İsa Mesih de babasının yanına girip sağında oturmuş olması, tabii ki o sağı Tanrı'nın sağı bize neyi gösteriyor? İki şeyi gösteriyor. Birincisi Tanrı'nın en onurlu yerini, onuru ve gücü. Sağ taraf Tanrı'nın hem gücünü hem de onur yeri. Tanrı'nın yüceliğini gösteren, açıklayan yer olduğunu bize açıklıyor. Artık Rabbimizin kurtuluş konusunda hiçbir şey yapmasına gerek yoktu. Her şeyi sonuçlamıştı. Şimdi eğer Tanrı bunu sağladığında öğrencilerde sevinç oluştuysa, aynı şekilde o yılda bir kez de olsa Rabbin göğe yükselişini kutladığımızda, o kutlama gününde ise hiç olmazsa yılda bir kez şunu düşünelim. Artık Tanrı kurtuluşumuz için ne gerekiyorsa onu yaptı, onu tamamladı. Artık biz kurtuluşumuz için bir şey yapmamıza gerek yok. Her şey bizim için yapıldı, sonuçlandı. Şimdi anımsayın değerli kardeşler. Zengin bir gençten söz ediyor kutsal söz. Değil mi? Zengin bir genç. Bu zengin gencin yüreğinde yatan, o günahlı doğasında yüreğinde yatan bir soru vardı. Ve bu soruyla İsa'ya geldi. İsa'ya ne dedi? Matta 19. bölüme baktığımız zaman çok güzel bir soru sordu. 16. ayette. 19-16. ayette. Öğretmenim dedi. Sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım dedi. Nasıl bir iyilik yapmalıyım? Yani ne yapmalıyım ki, neler yapmam gerekiyor ki yüreğimde sonsuz yaşamın sevincini tadabileyim, yaşayabileyim? Ne yapmam gerekiyor? Çünkü bir şekilde bu gencin vicdanı kendisini rahatsız ediyordu. Yani bir şekilde bu genç bizlerin de bir zamanlar emin olmadığı gibi cennete gidip gitmeme konusunda emin değildi kendisinden. Yani yaptığı iyilikler, bu gencin yaptığı iyilikler, yasayı yerine getirme çabası onun yüreğinde o sevinci, o esenliği yaratmamıştı. İyilikler, yaptığı iyilikler, yasayı yerine getirme gayreti, çabası onun yüreğinde o esenliği yaratmamıştı. Demek ki Çevremize baktığımız zaman şunu da söyleyebiliriz. Ben çok kez bunu burada ifade ettim. Çevremizde hala iyilik yaparak, bir takım iyi işler yaparak cennete girme çabası içerisinde olan insanlar var çevremizde baktığımız zaman. Şimdi kutsal kitapta bir mektup var. Özellikle Galatyalılara yazılan bir mektup. Bu Galatya'daki imanların içinde bulunduğu durumu aslında bir şekilde yansıtıyor bu. Galatya'daki imanlar topluluğu gerçekten İsa Mesih'e evet demiş, iman etmiş, yeniden doğmuş ve onun ardından giden bir topluluktu. İmanlar topluluğuydu. Ama bir şekilde yalancı ya da sahte öğretmenler araya girdiler. O ferisi türünde yanlış öğretiler araya soktular. Dediler ki İsa'ya iman etmek yetmez. Artı sünnet olman lazım. Ya da İsa'ya iman etmen yetmez, artı bunu yapman lazım, artı şunu yapman lazım. Yani bu insanlar yüreklerinde esenlik yoktu, sevinç yoktu. Çünkü cennette olup olmayacaklarından emin değillerdi. Ve ben birkaç imanlı tanıyorum, hala ilişki içerisinde olduğum imanlılar bunlar. Onlar da buna benzer şeyler söylüyorlar bazen. Diyorlar ki, eğer diyorlar, güçlü bir imana sahip olsaydım, ya da eğer iman hayatımı daha iyi yaşıyor olsaydım, yaşayabilseydim, ya da kutsal kitabı baştan sona kez, düzenli bir şekilde, hiç olmasa bir kez, eğer okuyabilseydim, bunu başarabilseydim, yüreğimde gerçek huzur olurdu. Ama bunları yapamadığım için bu esenliği bir türlü yakalayamadım. Bunu söyleyen imanlı Rabbin çocukları var sevgili kardeşler. Ben tanık oldum. Birkaçı da hala hayattadır. İlişkim var bu insanlarla. Şimdi bir şekilde bu insanlar diyorlar ki, aynı Galatya'daki İmanların dediği gibi, evet İsa Mesih'e iman ettim ama bu yetmez. Aslında şunu da yapmak gerekiyor, artı şunu da yapmam gerekiyor, artı bunu da yapmam gerekiyor diyerekten bir takım artılar ilave etmekte. Yani kurtuluşlarından tam emin değiller. Sonsuz yaşamın sahibi olmalarına karşın o sonsuz yaşamın verdiği sevinci yaşamıyorlar bunlar. O esenlik yüreklerde yok. Ben diyorum ki kutsal sözü baştan sona kadar okumak gerçekten harikadır. Ve ben diyorum ki yılda bir kez de olsa bunu yapın. Her zaman burada söylüyoruz ya, yıllar önce Sami bir çizelge hazırlamıştı sizlere. Hangimiz o çizelgeyi kullanıyor? Koskoca bir soru işareti. Yılda bir kez en azından Tanrı'nın sözünü okumanız gerçekten çok çok önemli. Bunda nokta kadar yanlışlık yok. Ama değerli kardeşler, bunu yapmak ya da bunu yapma gayreti içerisinde olmak bizim yüreğimizde sevinç yaratacaktır diyemeyiz kesinlikle. Yani ben bunun garantisini size veremem. Ama belki sorabilirsiniz bu noktada şunu. Peki bu güvenceyi, bu garantiyi veren bir şey yok mu? Yani benim yapmam gereken bir şey yok mu? Bu sevinci yaşayabilmek için ne yapmam gerekiyor ki ben bu sevinci doya doya, bu huzuru doya doya tadayım? Böyle bir soru belki aklınıza gelebilir. Ben size olumsuz yanıt vereceğim. Böyle bir huzuru, böyle bir esenliğe sahip olmak için sizlerin bir şey yapmanıza hiç ama hiç gerek yok. Şöyle düşünün. Eğer İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde eksik bıraktığı bir şey olsaydı, yapmadığı, yerine getirmediği, yapması gerekeni yapmadı, yerine getirmedi, bir şey olmuş olsaydı acaba babasının yanına göğe yükselir miydi, gider miydi? Eğer burada eksik bıraktığı bir şey olsaydı İsa göğe tekrar yükselir miydi? Babasının yanına, geldiği yere tekrar gider miydi? Şöyle düşünün. Öğrenciler, o sevinç bulan öğrenciler aynı sevinçle Kudüs'e dönebilirler miydi? Dönmezlerdi. Onlar şunu derlerdi tersine. Bizleri bırakıp nereye gidiyorsun Rab? Eğer İsa bir şey eksik bırakmış olsaydı çok doğal olaraktan o göğe doğru giderken sevinç duymaz. Hey Rab, bir dakika, sen nereye gidiyorsun? Daha yapman gereken çok şey var burada. Nereye gidiyorsun diye sorar. Onun gitmesine bir şekilde engel olurlardı, değil mi? Eğer Rab İsa eksik bir şey bırakmış olsalardı. Ama hamdolsun ki Rabbimiz yapması gerekeni yaptı, bitirdi, sonuçladı. Açık bir dille ifade ediyorum. Artılara hiç gerek bırakmadı. İmanla kurtulduk. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir diyor. Tanrı inayeti aracılığıyla bunu bize sağladı. Kurtuluşumuz için bir şey yapmamız gerekmiyor. Ama kurtulduktan sonra kurtulmuş olmanın bir sonucu var. Nedir o? Meyve vermek. Doğru mu? Kurtulmuş olmanın sonucu ne? Meyve vermek. Demek ki şöyle diyebiliriz. İman kök, meyveler de bizim işlerimiz. İşler bizi kurtarmıyor, iman bizi sağlam tutuyor ama o iman, kurtaran iman da ürün getiriyor. Hayatımızda sergilediğimiz, verdiğimiz ürünlerle kime ait olduğumuzu da net bir şekilde sergilemiş oluyoruz. Onun için diyorum ki en az hiç olmasa yılda bir kez de olsa Rabbin o göğe yükselişi gününde şundan emin ol ki Rab benim için yapılması gereken ne ise onu yaptı. Bu size bir mesaj olsun. O gün. Birinci mesaj olaraktan. Tanrı yapılması gerekeni benim için yaptı. Her şeyi yaptı, tamamladı. Perşembe günü yaşadınız mı bu sevinci? Hiç andınız mı? Yoksa farklı bir gün olarak mı geçti gitti Perşembe günü? Aynı o dop dolu telaş içerisinde diğer günleri geçirdiğimiz gibi. Ben şahsen tabii ki fazla aileme, çocuklarıma zaman ayıramadığım için o gün dedim ki biz birlikte olacağız. Ailece birlikte olacağız. Bazı şeyler kolay olmadı ama saygı gösterdiler. Çünkü çocuklar artık 5 yaşında, 6 yaşında değil ki al elinden istediğini yap. Yetişkin, büyük oldukları için her zaman senin önerin doğru olmayabiliyor. Ama bir şekilde kabul ettiler ve birlikte, ailece birlikte zaman geçirdik. Ama zaman geçirirken de her zaman şunu onlara da hatırlattım, söyledim. Seviniyorum ki benim Rabbim benim yapamayacağımı yaptı ve bana gereken sonsuz kurtuluşu sağladı. Esenliğimiz var mı? Evet var. Neden? Çünkü diri olan Rab bunu benim için gerçekleştirdi. Birinci nokta bu. Birinci nokta bu. İkinci noktamız nedir? Onu da söyleyelim. İkinci noktamız Rabbimizin göğe yükselip gitmesi, cennete gitmesi bize şunu açıklıyor. Babanın yanında, babanın sağında bizi bekleyen bir savunucumuz olduğunu bize açıklıyor. Demek ki birincisi yeryüzündeki işini tamamladı, bitirdi. bizim kurtuluş konusunda bir şey yapmamıza gerek yok. İkincisi de madem ki babaya geri döndü, demek ki ben Rabbin, Tanrı'nın karşısına çıktığım zaman yalnız olmayacağım. Beni savunan bir avukat olacak. Kim o? Rab İsa Mesih. Bu güvenceyi verdi bana. Tekrar babasının yanına gitmekle. Ben biliyorum ki babanın yanında bir savunucum var. Bakın kutsal söz bunu çok güzel söylüyor. Bakınız İbraniler 10. bölüm 12. ayette. Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Kutsal sözde beni çok heyecanlandıran, aynı zamanda da bu düşünceyi onaylayan bir olay geçiyor. Habercilerin İşleri 7. bölümde. Stefan ya da Stefanos, biliyorsunuz Mesih bağlısıydı bu kişi ve taşlanarak öldürüldü. Ve biz kutsal sözde okuyoruz ki Stefanos taşlanırken, o son nefesini verirken göğe baktı diyor. Göğe baktığında İsa Mesih'i Tanrı'nın sağında oturduğunu gördü. Öyle diyor. 7. bölümde ve 56. ayette gökyüzüne baktığımda İsa'yı Rabbin Rab Tanrı'nın yanında oturmuş olarak gördüm diyor. Demek ki bu şunu gösteriyor ki bizim için, bizi suçlu olan Recep'i savunmak için, günahlı olan bizleri savunmak için bir savunucu olarak, bir avukat olarak orada duruyor hamdolsun. Yavrularım diyor. 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 1. ayet. Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama diyor, birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde ne diyor? Savunur. Şimdi düşünün değerli kardeşler. Her gün günah işliyoruz değil mi? Günaha düşüyoruz her birimiz. Ve doğal olarak da ne yapıyoruz? Onun önüne, Tanrı'nın önüne yaklaşıyoruz. Ve işlediğimiz günahı açıkça itiraf ediyoruz. Peki nereye gidiyor bu günah? Tanrı'nın tahtının önüne gidiyor değil mi? Biz eğildiğimiz zaman bir şekilde Tanrı'nın tahtı önünde eğiliyoruz. Ve günahımızı ne yapıyoruz? Onun tahtı önünde bırakıyoruz. Sonrasında ne oluyor? Birazcık böyle fantazi kurun kafanızda. Sonrasında ne oluyor? Tanrı'nın, babanın yanında oturan bir avukat var, savunucu. O diyor ki, sen günahını açıkça söylediğin zaman, İsa Mesih'in adıyla, o diyor ki, baba, günahlarıyla önünde duran bu kişi benim adımla senden merhamet ve bağış diliyor. Çarmıhta onun günahlarını üzerime alıp canımla onu ödedim. Lütfen bu kişiye merhamet et. Lütfen onun bu günahlarını bağışla. Bizim bunda gücümüz var mı? Yok. Ama ben günahımı itiraf ettiğim zaman işte babanın yanındaki o kurtarıcımız İsa Mesih benim için babaya konuşuyor. Ve onun aracılığıyla baba da ne yapıyor? Bizim günahlarımızı bağışlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Biricik oğlunun istemini baba Tanrı geri çevirecek. İsa Mesih çarmıhta son nefesini verdiğinde günahlarımız için geçmişte, şimdi ve gelecekteki bütün binalarımız için hayatını verdi. Onun için biz cesaretle günah işliyoruz, işlemeye de devam edeceğiz. Ama tövbe ettiğimizde de bizi savunan bir kişi olduğundan da emin olacağız. Günahlarımız İsa aracılığıyla bağış buluyor. Çünkü o gerekeni çarmıhta gerçekleştirdi ve bedeli bizim için ödedi sevgili kardeşler. Sizleri rahatlatmıyor mu? Senin için babanın yanında seni teselli edebilecek bir kişinin, bir savunucunun olması değerli kardeşler. Sadece bu değil tabii ki. Aynı zamanda da Tanrı bizim iyiliğimiz için en kötü şeyleri bile iyiliğimiz için yönlendiriyor. İyiliğimiz için yapmaya çalışıyor. Babanın sağında oturarak. Senin günahın ne kadar korkunç olsa da, ne kadar korkunç görünse de, kendini ne kadar bitmiş hissetsen de, layık görmemiş olsan da, bil ki ona güven, o senin için gerekeni yapıyor. Sana düşen cesaretle ona sımsıkı sarılmak. Evet, birincisi neydi? Rab gerekeni tamamladı. Artık kurtuluşumuz için bir şey yapmamıza gerek yok. İkincisi, biliyoruz ki o babanın yanına gitti. Oraya gittiğimizde yalnız olmayacağız. Bir savunucumuz bizim için babanın sağında olacak. Üçüncüsü nedir? Rab Tanrı'nın, İsa Mesih'in göğe yükselmesi şunu bize gösteriyor üçüncü olaraktan. Onun tekrar bir gün görkemle geri geleceğini. Hamdolsun. O Luka 24'deki ayetleri tekrar okuyalım. Çok hoşuma gidiyor. Babamın vaat ettiğini size göndereceğim. 49. ayetten başlıyoruz 51'e kadar. 49-51. Babamın vaat ettiğini size göndereceğim ama siz gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kente kalın. İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı. Şimdi bu neyi gösteriyor? Habercilerin İşleri 1. bölümde ifade ettiği gibi o gördüğünüz kişi nasıl ki gittiyse aynı şekilde geri gelebilir demiyor değil mi? Aynı şekilde gittiği gibi aynı şekilde geri gelecektir. Ben size şu soruyu sormak istiyorum. Çok basit. Bana söyleyebilir misiniz? Bu ayetin Habercilerin İşleri 1. bölümün 11. ayetinin verdiği güvence kadar başka bir güvence olabilir mi? Bundan daha güçlü bir güvence olabilir mi? Tekrar gelişi hakkında. Nasıl gittiyse o şekilde diyor Rabbimiz geri gelecektir. Gerçekten onun tekrar görkemle geleceğini o gelmiş olmanın verdiği o güvence, o esenlik, o rahatlık gerçekten benim yüreğimde hareket halinde. Büyük bir esenlik veriyor bana bu ayet değerli kardeşler. İman etmeyenler için ne olacak? Bu esenlik, Rabbin göğe alınması bize şu mesajı veriyor ki evet tekrar gelecek. Onun gelişi bize sevinç yaratacak mı? Evet. Peki iman etmeyenler için de o sevinç olacak mı? Hayır. İman etmeyenler için İsa'yı ikrar eden yani inkar edenler için aynı şey olmayacak. Onlar için korkunç bir titreme olacak. Dünya titriyecek. Onlar da gerçekten kendilerini saklayabilecek, kaçabilecek delik arayacaklar kendilerine. Demek ki onu inkar edenler de İsa'nın gelişini görecek. Ama titreyiş ve korku içinde. Ama bu bizler için böyle olmuyor hamdolsun. bizde sevinç ve esenlik yaratırken o kişilerde korkunç bir titreme söz konusu olacak. Anımsamaya çalışın. Bu Luka 24'teki ayetleri okurken orada çok güzel bir resim çiziliyor bize aslında. Hoşuma gitti. Herhangi bir yerde bu yanıt yok tabii ki ama ben öyle düşünüyorum ve öyle de inanıyorum doğrusu. Kabul ederseniz ya da etmezsiniz onu bilmem. İsa ne yaptı? Onlara o 40 gün boyunca aydınlattıktan sonra göğe alınmadan önce ne yaptı? 24'te okuduk, Luka 24'te. Diyor ki ellerini kaldırdı. Onları kutsadıktan sonra bir bulut onu aldı, götürdü diyor, değil mi? Demek ki göğe alınmadan önce ne yaptı? Kutsadı. Kutsadı. Şimdi İsa bu kutsamayı yaparken öğrenciler çok önemli bir şeyi görmüşlerdi aslında. Ve ben diyorum ki onlar bu gerçeği görmüş olduklarından dolayı yüreklerinde onun için büyük bir sevinç oluştu. Ne olabilir? Birazcık böyle düşünmeye çalışın. İsa ellerini kaldırıyor ve onları bereketliyor. Bereketlerken öğrenciler bir şey gördü. Ne görmüş olabilir? Ha? Evet, sevinç. Çünkü ben de sordum bu soruyu. Ya onlarda yani normalde ben düşündüğüm zaman ya bizi bırakıp gidiyorsun, tamam mı? Aslında büyük bir hüzün olması lazım. Büyük bir kaygı olması lazım. Ama sevinç içerisinde oldukları yazıyor kutsal söz. Onlar da tamam ama nasıl anladılar bunu tekrar geleceklerinin garantisini? Onlarda bir şey oluştu. O baktıklarında bir şey oluştu. Işık. Ha. Bak şöyle düşünüyorum. Kabul ederseniz ya da etmezsiniz. Rab onları bereketlerken eminim ki öğrenciler ona baktıklarında delinen o çivi izlerini görmüşlerdi. O çivi izlerini gördüklerinde o çivi izlerinin bir simgesi vardı, bir sembolü vardı. O çivilerin anlamı neydi? Delinen çivilerin anlamı? Niçin çivilendi İsa? Eylemin günahı için çivilenmedi mi? Bakın sevgili kardeşler, öğrenciler İsa'nın çarmıha gerilmesi, onun ölümden dirilmesi, o ana kadar daha her şeyi net anlamış olmadıklarını görüyoruz. Ama onlarda büyük bir coşku oldu. İsa biliyorsunuz çarmıha giderken hepsi korkudan tüy gibi dağıldılar. Değil mi? Hepsinde korku vardı. Hiçbir şey bir anlam veremediler. Ne Petrus'la Yuhanna mezara koştular. Onun dirilişine bile inanamadılar. Çünkü dirileceğini düşünmediler İsa'nın. Yani İsa'nın söylediklerini, anlattıklarını tam kavrayamamışlardı, anlayamamışlardı. Evet. Evet. Evet. O çivileri gördüğü zaman, onlar gördükleri zaman şunu gördüler. Gerekli olan sizin için yapıldı. Gerekli olan bedel sizin için ödendi. Evet. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Onun için değerli kardeşler, ben diyorum ki İsa'nın göğe alınışı nasıl ki öğrencilerde sevinç yarattı, bizler de arkaya bakaraktan, o çarmıha bakaraktan, İsa'ya bakaraktan, o delinen çivilere bakaraktan ki biz onun yanına gittiğimizde biz bunu göreceğiz. Ama bu mesaj bize veriliyor. Aynı sevinç, aynı esenlik bizim yüreğimize de oluşsun ve aynı coşkuyla, aynı sevinçle, aynı esenlikle hizmetimizi sürdürmeye devam edelim. Yuhanna 14. bölümde son olaraktan onu okuyacağım. Yuhanna 14. Diyor ki yüreğiniz sıkılmasın. İlk 3 ayet. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benimle bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Şimdi Rab göğe alınırken bizleri bu sözlerle teselli etmiş olması gerçekten güzel değil mi sevgili kardeşler? Biz o yer hakkında fazla bilgimiz yok. Kutsal kitap fazla detaylarla anlatmıyor. Ama biliyoruz ki Tanrı'nın her bir çocuğu için orada hazırlık yapılıyor. Rab her bir çocuğu için orada yer hazırlıyor sevgili kardeşler. Şimdi şöyle düşünüyorum. Eğer bir ülkeye ben taşınmış olsaydım ne yapardım? Genelde böyle yapılıyor. Ben de herhalde aynı şekilde yapardım. Önce ben giderdim. Ondan sonra ailemin, çocuklarımın kalacağı bir yuva bulurdum. Değil mi? Onların gidebileceği okulları ayarlardım. Ondan sonra geri döner, onları yanıma alırdım. Anımsarsanız 1960'larda Türkiye'den buraya işçi akını başladığı dönemlerde ben hatırlıyorum bizim mahalleden iki kişi Almanya'ya gitmişti. İki tane baba. Ama aşağı yukarı iki yıl sonra döndüler ve ailesini, çocuklarını da alıp Almanya'ya getirdiler. Yani baba onlar için evi hazırladı. Onlar için gerekli olan okulu okullarla konuştu. Her şeyi hazırladıktan sonra onları alıp Almanya'ya getirdi. İşte değerli kardeşler, İsa Mesih de aynı şekilde öğrencileri için aynısını yaptı göğe yükselmeden önce. Bugün aynı güvenceyi Rab bizlere de veriyor. Diyor ki korkmayın. Dünya ne kadar berbat da olmuş olsa, ne kadar çekilmez bir hal almış da olsa korkmanıza gerek yok. Çünkü ben sizinle birlikte olacağım dünyanın sonuna dek. Yani onun hazırladığı yerde olana dek Tanrı bizimle birlikte. Kutsal ruhu aracılığıyla. Onun için sevinelim. O tekrar gelecektir. Ne için gelecektir? İşte bizleri almak için gelecektir sevgili kardeşler. İşte göğe yükselip gitmesinin tam anlamı budur. Bir, yeryüzündeki işinin tamamlanıp bitmiş olduğunu. İki, bir savunucumuz olduğunu babanın yanında. Üç, tekrar geri geleceğini ve gelip seni yanına alacağının güvencesini veriyordu. Onun için değerli kardeşler sevinelim. Rab iyi ki bizi yalnız bırakmadı. Kutsal ruhunu bizlere emanet etti, bıraktı. Ve kendisi de boş durmuyor. Bizim için göklerde her birimiz için yer hazırlıyor. Bu sevinçle bir dahaki yılı o perşembe günüme denk gelir, hangi güne denk gelirse o günü bu sevinçle kutlayalım. Babamın yanında sonsuza dek birlikte olacağım. Evet. Eğelim yüreklerimizi ve düşünelim ki evet Rab geldi, hayatını feda etti ve görkemle üçüncü gün ölümden dirildi ve bununla da kalmadı ve göğe geldiği yere tekrar geri döndü. Kendi için değil ama bizler için. Eğelim yüreklerimizi, ona yücelik getirelim, şükredelim ki Rab bizim yapamayacağımızı O yaptı. O çarmıhta biz olmamız gerekirken O kendini orada feda etti. Öyle ki sonsuza dek onunla birlikte baş başa, O ve ben birlikte baş başa olabilirim. Belki bir 20 saniye, 30 saniye yüreklerimizi eğelim Rabbin önünde ve Sami duayla toplantımızı kapatır.